Ayrım 4. Baltazar, Anatol Frans. Sayfa 36. Lilith'in kızı. Jean Psicharie. Paris'ten önceki gece ayrıldım ve bir trenin vagonlarından birinin bir köşesinde uzun, sessiz ve karlı bir gece geçirdim. X'te öldürücü 6 saat bekledim. Öğleden sonra Artigues'e ulaşmak için ancak bir at arabası bulabildim. Yükselen kıvrımları yolun iki yarısında alçalan ve bir zamanlar güleç yüzlü kocaman güneşi gördüğüm ova, şimdi üzerinde asmaların, kara saplarının büküldüğü kalın bir kar tabakasıyla örtülüydü. Kılavuzum yaşlı atını uyuşuk uyuşuk sürüyor ve zaman zaman bir kuşun acı ötüşü ile yırtılan sonsuz bir sessizliğe bürünmüş gidiyorduk. Mutsuzluktan ölebilirdim. İçimden şöyle dua ediyordum. Tanrım, bağışlayıcı Tanrım, bana umudumu kaybettirme ve bunca hatamdan sonra bağışlayamayacağım bir günah işletme. O sırada güneşi gördüm. Kanlı bir kurban gibi ufka düşen ve bana kutsal kurbanı, İsa Efendimiz'i hatırlatan o kızıl pırıltısız güneşi. Karlı yol bir süre daha gıcırdamaya devam etti. Nihayet arabacı bana kırbacının ucuyla kırmızımsı pusun içinde gölge gibi yükselen Artigues'in çan kulesini gösterdi. Geldik dedi. Papaz evinde iniyor musunuz? Papazı tanıyor musunuz? Çocukluğumdan beri tanırım. Okulda öğretmenimdi. Kutsal kitaplardaki bilgelere benziyor mu? Dostum papaz Safrak bilge olduğu kadar erdemlidir de. Öyle söyleniyor. Ama tamamen farklı şeyler de söyleniyor. Ne gibi dostum? İsteyen istediğini söylüyor ve ben hiçbirine kulak vermiyorum. Peki nelermiş onlar? Kahin olduğuna ve büyü yaptığına inananlar var. Ne budalalık. Ben hiçbir şey demiyorum bayım. Eğer Bay Safrak büyü yapan bir kahin değilse neden kitaplardan medet umuyor? Arabacı papaz evinin önünde durdu. Bu budala adamdan ayrıldım. Hizmetçi beni salondaki efendisine götürdü. Sofra kurulmuştu bile. Papaz Safrak'ın görmediğim 3 yıl içinde çok değişmiş olduğunu fark ettim. O koca gövdesi cılızlaşmış, beli bükülmüştü. Keskin gözleri süzülmüş, yüzünde ışıldıyordu. Büyümüş gibi görünen burnu incecik dudağının üzerine kadar uzanıyordu. Beni kollarına aldı, hıçkırıklar arasında "Peder, peder, size geldim çünkü günah işledim" diye feryat ettim. Peder. Derin sessizliği ve gizemi düşüncelerime korku salan ama şefkat dolu kalbi ruhumu aydınlatan sevgili peder, oğlunuzu uçurumdan çekin. Benim tek dostum, beni kurtarın. Benim biricik ışığım, beni aydınlatın. Beni kucakladı. İlk gençliğimden beri aklımdan çıkamayan o tatlı gülüşüyle bana güldü ve beni daha iyi görebilmek için bir adım geri çekilerek merhaba dedi. Ülkesinin geleneğine göre beni selamlayarak, çünkü papaz Safrak, Garonne'nin sınırında cömert ve güzel ruhunu simgeleyen ünlü üzüm bağlarının ortasında doğmuştu. Bordeaux'da, Poitiers'de ve Paris'te başarıyla felsefe okuduktan sonra doğduğu ve ölmek istediği şehirde yoksul bir papaz olarak yaşamayı tercih etti. Artigues'in papazı olarak bu yitik köyde kendini dine ve yüce bilime verdi. "Merhaba evladım" diye tekrarladı. "Geleceğinizi haber vermek için bana çok dokunaklı bir mektup yazdınız. Yaşlı pederinizi hiç unutmadığınız doğru mu?" Ayaklarına kapanmak istedim. "Beni kurtarınız, beni kurtarınız" diye bağırdım. Buyurgan ve tatlı bir el hareketiyle sözümü keserek, "Ari" dedi, "ne söyleyecekseniz yarın söylersiniz. Şimdi biraz ısının, daha sonra da yemek yeriz. Çünkü çok üşümüş ve acıkmış olmalısınız." Hizmetçi masaya dumanı tüten çorba kaselerini getirdi. Saçlarını siyah bir fular altında gizlemiş, kırışık yüzünde yaşlılığın biçimsiz güzelliği yansıyan bir kadındı bu. Aşırı bir heyecana kapıldım. Yine de kutsal evdeki huzur, odun ateşinin, sofra örtüsünün, doldurulan şarabın ve duman tüten tabakların iç açıcılığı yavaş yavaş ruhuma girdi. Çorbamı içerken bu papazın evine vicdan azaplarımın çoraklığını pişmanlık çiğine dönüştürmeye geldiğimi neredeyse unutmuştum. Papaz Safrak, felsefe dersi verdiği kolejin çatısı altında bizi bir araya getiren o eski günleri hatırlattı. "Ari" dedi, "siz benim en iyi öğrencimdiniz. Keskin zekanız öğretmeninizi de aşıyordu. Bu yüzden size bir anda yakınlık hissettim. Yürekliliği severim. İnançsızlık baş eğmez bir cesaret gösteriyorsa, inancın da korkak olmaması gerekir. Kilisenin artık kuzularla işi yok, ona aslanlar gerek. Bizi tüm bilimleri kucaklayan rahipler ve bilginler yapacak olan şey, gerçek değil de nedir? Gerçek güneş gibidir. Ona bakmak kartalınki gibi göz ister. Ah peder safrak, tüm sorunlar üzerindeki bu cesur ve kamaşmayan göz, sizin gözünüz. Düşüncelerinizin kimi zaman meslektaşlarınızı bile ürküttüğünü ve sizin kutsal yaşamınıza hayranlık duyduklarını hatırlıyorum. Yeniliklerden korkmuyordunuz. Bu nedenle örneğin yaşanan dünyaların çokluğunu kabul ediyordunuz. Papazın gözleri parladı. Kitabımı okuyunca korkaklar ne diyecekler? Ari, bu mavi göğün altında Tanrı'nın özel bir sevgiyle yarattığı bu ülkede ben kafa yordum, çalıştım. İbranice'yi, Arapça'yı, Farsça'yı ve Hintçe'nin pek çok lehçesini konuştuğumu bilirsiniz. Buraya eski el yazmalarından oluşan zengin bir kütüphane taşıdığımı da biliyorsunuz. Ben, dilleri ve ilkel doğunun geleneklerini öğrenme çabasındayım. Bu büyük çabam, Tanrı'nın da yardımıyla meyvesiz kalmayacak. İnançsız bilimin yıkım olarak yorumladığı Kökenler isimli kitabımı yazdım. Bağışlayıcı Tanrı artık inançla bilimin uzlaşmasını istiyor. Böyle bir yakınlaşmayı gerçekleştirmek için şu düşünceden yola çıktım. İsmini kutsal ruhtan alan Kitab-ı Mukaddes, gerçek olmayan hiçbir şey söylemez. Fakat gerçek olan her şeyi de söylemez. Onun tek amacı bizi sonsuz kurtuluşumuz hakkında bilgilendirmek olduğu için ne diyebilirdi ki? Ona bu büyük niyetten başka bir şey kalmıyor. Planı sınırsız olduğu kadar basitti. Günahı ve insanlığın kurtuluşunu içeriyor. Bu insanlığın kutsal tarihi, eksiksiz ama sınırlı. Dinsel olmayan merakları gidermeyi hedeflemiyor. Ya da inançsız bilim uzun zamandır Tanrı'nın bilimine ağır basıyor. Artık şunu söylemenin zamanıdır. Hayır, her şeyi ortaya koymamakla Kitab-ı Mukaddes yalan söylemedi. İşte benim açıkladığım gerçek. Jeolojiden, tarih öncesi arkeolojiden, Doğu kozmogonilerinden, Hitit ve Sümer heykellerinden, Keldani ve Babil geleneklerinden, Zebur'daki efsanelerden yararlanarak Adem öncesi varoluşu kanıtladım. Tekvin'den esinlenen yazar, varlıkları Adem'in çocuklarının sonsuz kurtuluşunu hiç ilgilendirmediği için onlardan söz etmemiş. Ayrıca Tekvin'in ilk bölümleri üzerine yaptığım titiz bir araştırma bana uzun yüzyıllar sonra biri ötekini takip eden iki dünyanın varlığını gösterdi. Bu dünyalardan ikincisi Adem ve torunlarınındır. Bir an durdu, sonra gerçek bir din adamı ağırbaşlılığı içinde yavaş bir sesle devam etti. Ben Martial Safrak, alçak papaz, teoloji bilgini, bir çocuk gibi kutsal kilise anamızın buyruklarına boyun eğen insan, mutlak bir gerçeklikle onaylıyorum ki, Tanrı'nın suretinden yaratılan Adem'in iki karısı vardı. Havva bunlardan ikincisidir. Bu şaşırtıcı sözler tuhaf bir biçimde ilgimi çekiyor ve yavaş yavaş beni kendimden alıyordu. Papaz Safrak dirseklerini masaya dayayıp, bu konuda bu kadar konuşmak yeter deyince düş kırıklığına uğradım. Belki bir gün kitabımı okursunuz. Bu ciddi görevi yerine getirmem için yapıtımı efendime takdim etmeli ve onun onayını almalıyım. El yazmam şu an başpiskoposlukta ve ben her an olumlu olacağını düşündüğüm bir yanıt bekliyorum. Sevgili oğlum, korumuzun mantarlarından ve bağımızın şarabından tat ve bu toprakların ikinci dünyamız ve ilkinin ise bir suret olup olmadığını söyle. Bu andan sonra konuşma daha bildik bir şekilde ortak anılarımız hakkında devam etti. Evet oğlum dedi Safrak, siz benim en sevdiğim öğrencimdiniz. İçinizde iyi bir insan ve iyi bir Hristiyan cevheri olduğunu derhal anlamıştım. Kusurların yok değildi, düzensizdin, kararsızdın ve çabuk heyecanlanırdın. Ruhunda saklı bir şiddet vardı. Seni içindeki büyük huzursuzluktan dolayı seviyordum. Tıpkı bir diğer öğrenciyi tam ters özelliklerinden dolayı sevdiğim gibi. Paul de Evry düşüncelerinin ve yüreğinin kararlılığından dolayı sevmiştim. Bu adı duyunca yüzüm kızardı, benzim attı, bağırmamak için kendimi zor tuttum. Yanıt vermek istediğimde konuşmak olanaksız gibi geldi. Safrak heyecanımı fark etmemiş gibiydi. Belleğin beni yanıltmıyorsa o en iyi arkadaşınızdı diye ekledi. Birbirinize sıkı sıkı bağlıydınız değil mi? Kendisini iyi bir geleceğin beklediği diplomatik kariyerine başladı. Dilerim ki Sensiyej'den sonra isim yapmıştır. Siz onun için sadık ve iyi bir dostunuz. Güçlükle, Feder diye yanıtladım. Yarın size Paul de Evry'den ve bir başka kişiden söz etmek istiyorum. Safrak elimi sıktı, ayrıldık. Benim için hazırlanan odaya gittim. Lavanta kokulu yatağıma uzanıp uyudum. Düşümde çocukluğumu gördüm. Kolejin küçük kilisesinde diz çökmüş, hayranlıkla ak giysili kadınları ve kürsüye düşen ışığı seyrediyordum. Birdenbire başımın üstünden bir ses geldi. Konuşan bir buluttu. Ari dedi, Tanrı'nın suretinde onları sevdiğini sanıyorsun. Fakat onların içindeki Tanrı'yı seviyorsun. Sabahleyin uyandığımda Safra başucumda ayakta buldum. Ayna gel Ari dedi. Daha sonra da seni dinleyeceğim. Artigues Kilisesi 12. yüzyılda Aquitaine'de roman sanatı üslubunda yapılmış küçük bir tapınaktı. 20 yıl önce onarılarak eski haline kavuşturulmuştu. Bir de esas planda yer almayan bir çan kulesi eklenmişti. Bu mütevazi kilise en azından sadeliğini korumuştu. Papazın dualarını hatırlayabildiğim kadarıyla eşlik ettim. Daha sonra birlikte papaz evine döndük. Bir parça ekmek ve sütle kahvaltı ettik ve ardından Safran odasına geçtik. Papaz, üzerinde İsa'lı bir haçın bulunduğu şömineye bir sandalye yaklaştırarak beni oturmaya davet etti. Kendisi de yanıma oturdu ve konuşmaya başlamadan önce istavroz çıkarmamı istedi. Dışarıda kar yağıyordu. Şöyle başladım. Feder, sizden ayrılıp hayata atılalı 10 yıl oldu. İnancımı koruyabildim. Ne yazık ki saflığımı koruyamadım. Size hayatımı anlatacak değilim. Ruhumun kılavuzu, vicdanımın tek yöneticisi olan siz zaten beni tanıyorsunuz. Şimdi hayatımı altüst eden olaya geleyim. Geçtiğimiz yıl ailem beni evlendirmeye karar verdi ve ben de bunu seve seve kabul ettim. Evlenmek üzere olduğum kadın, anne babaların istediği bütün özelliklere sahipti. Ayrıca çok da güzeldi. Hoşuma gidiyordu. Öyle ki mantık evliliği yerine aşk evliliği yapacaktım. Kızı istedim ve kabul edildi. Nişanlandık. Paul de Evry'den mektup aldığımda hayatımdaki mutluluk ve huzur pekişiyor gibiydi. Paul mektubunda İstanbul'dan Paris'e geldiğini bildiriyor ve beni görmeyi çok arzuladığını belirtiyordu. Derhal evine gittim ve ona evleneceğimi söyledim. Beni içtenlikle kutlayarak, "Kardeşim," dedi, "mutluluğunu kıskanıyorum." Nikah tanığım olmasını istedim, seve seve kabul etti. Evlenme tarihim 15 Mayıs olarak saptanmıştı ve Haziran'ın ilk günlerine kadar işine dönmesi gerekmiyordu. "İşte durum bu, senden ne haber?" dedim. Hem mutlu hem de üzüntülü bir ifadeyle, "Ah," dedi, "ne büyük bir değişiklik, çok budalayım. Bir kadın, Ari, hem mutlu hem de mutsuzum. İhanet ettim, çok iyi bir arkadaşıma üzüntü verdim. Orada, İstanbul'da kaçırdım, orada." Safrak sözümü kesti. "Oğlum, konuşmanda başkalarının hatalarından söz etme ve isim verme." Devam ettim. Paul konuşmasını bitirir bitirmez odaya bir kadın girdi. Bu oydu besbelli. Mavi renkli uzun ve rahat kıyafetiyle. Evinde gibiydi. Bende bıraktığı korkunç izlenimi tek bir sözcükle size belirtmek istiyorum. O bana hiç doğal gelmemişti. Doğal sözcüğünün ne kadar belirsiz olduğunu ve düşüncemi ifade etmekte ne kadar yetersiz kaldığını iyi biliyorum. Anlatmaya devam edersem belki daha anlaşılır olacaktır. Doğrusu kıvılcımlar saçan altın gibi parlak gözlerinin ifadesinde, gizemli ağzının büklümünde, esmer parlak teninin dokusunda, bedenine uyumlu hatlarında, adımlarının havai hafifliğinde, gizli kanatlar ekliymiş gibi duran çıplak kollarına kadar, ateşli ve su gibi varlığında onun insan doğasına neresinin ters olduğunu, onu da Tanrı yarattığına göre bu sürgün topraklarda eşimiz olması için aşırı iyi olması konusunda diğer kadınlardan eksiğini ve fazlasını bilmediğimi sezdim. Onu gördüğüm anda içimi bir duygu kapladı. Bu kadının dışındaki her şeyden bir anda sonsuz bir tiksinti duydum. Onun girdiğini gören Paul hafifçe kaşlarını çattı ama hemen toparlayıp gülmeye çalıştı. Leyla, sana en iyi arkadaşımı tanıştırayım. Leyla yanıtladı. Bay Ari'yi tanıyorum. Birbirimizi daha önce hiç görmediğimiz için bu sözler tuhaf bir etki yarattı. Ancak ses tonu daha da tuhaftı. Eğer Kristal konuşabilseydi böyle konuşurdu. Dostum Ari 6 hafta içinde evleniyor diye ekledi Paul. Bu sözler üzerine Leyla bana baktı ve altın gibi parlayan gözlerinin hayır dediğini duydum. Arkadaşım en ufak bir kıskançlık belirtisi göstermeden şaşkınlığımdan kurtuldum. Bütün gün boyunca kırık ve bomboş bir kalple yollarda rastgele yürüdüm. Akşamleyin kendimi bir çiçekçi dükkanının önündeki caddede bulduğumda nişanlımı hatırladım ve ona bir demet beyaz leylek almak için dükkana girdim. Çiçeği tutmak üzereyken küçük bir el onu benden çekip aldı. Dönüp baktığımda Leyla'yı gördüm. Gülerek uzaklaşıyordu. Üzerinde kısa gri bir entari, gri bir ceket ve başında yuvarlak küçük bir şapka vardı. İtiraf etmeliyim ki Paris işi bu kıyafet, bu yaratığın olağanüstü güzelliği ölçüsünde kötüydü ve üzerinde iğreti duruyordu. Yine de o zaman anladım ki onu önlenemez bir aşkla seviyordum. Kendisine eşlik etmek istedim ama o arabaların ve yolcuların arasından sıyrılıp gitti. O andan itibaren artık yaşamıyordum. Defalarca Paul'ün evine gittim fakat Leyla'yı göremedim. Paul bana dostça davranıyor ama ondan söz etmiyordu. Konuşacak bir şey bulamıyorduk ve ben üzgün bir şekilde ayrılıyordum. Nihayet bir gün evin uşağı bana, "Efendim evde yok," dedi ve ekledi. "Hanımefendi ile konuşmak ister miydiniz?" "Evet," diye yanıtladım. Ah peder, bu sözcük, bu küçük sözcük, hangi ceza karşılar ki bu sözcüğün bedelini? İçeri girdim. Onu üzerinde altın sarısı bir entariyle salondaki bir kanepeye yarı uzanmış halde buldum. Onu görmüştüm işte. Hayır, onu artık göremiyordum. Boğazım kurudu, konuşamaz oldum. Ondan gelen aroma ve mür kokusu, mistik doğunun tüm kokuları titrek burun deliklerimden girmiş gibi beni arzu ve bitkinlikle sarhoş etti. Hayır, o kanepede uzanmış olan doğal bir kadın değildi. Çünkü onda insani hiçbir şey yoktu. Yüzünde şehvetli, aynı zamanda tanrısal bir ifade dışında iyi ya da kötü hiçbir ifade yoktu. Heyecanımı fark etmiş olmalı ki derelerin şırıltısından daha duru bir sesle "Neyiniz var?" diye sordu. Ayaklarına kapandım ve gözyaşlarına boğularak "Sizi çılgınca seviyorum." diye bağırdım. Kollarını açtı, şehvetli ve masum bakışlarını bana çevirerek "Neden bunu daha önce söylemediniz dostum?" dedi. Tanımsız bir mutluluktu bu. Leyla'yı kollarıma aldım. Sanki birlikte göğe yükseldik ve göğü içimize doldurduk. Tanrı ile eşitlendiğimi hissettim. Dünyanın bütün güzelliklerinin, doğanın tüm uyumunun, yıldızların ve çiçeklerin, şarkı söyleyen ormanların, nehirlerin ve derin denizlerin sahibi sanki bendim. Bu sonsuzluk duygusunu bir öpücükle sonlandırdım. Bir süreden beri dinlemekte olan Safrak, bu sözler üzerine göze çarpan bir telaşla yerinden kalktı, ayaklarını ısıtmak için cübbesini diz kapaklarına kadar kaldırıp şömineye yanaştı ve aşağılamaya varan bir sertlikle, "Siz acınacak bir dinsizsiniz," dedi. "İşlediğiniz suçlardan iğrenmeniz gerekirken tam tersine onları gururla ve büyük bir zevkle anlatıyorsunuz. Sizi artık dinlemiyorum." Bu sözler üzerine gözyaşlarına boğuldum ve ondan özür diledim. Samimiyetime inanıp yaptıklarımı bir marifetmiş gibi anlatmamam koşuluyla konuşmama izin verdi. Mümkün olduğunca özetlemeye çalışarak konuşmama kaldığım yerden devam etti. Peder, vicdan azabıyla kıvranarak Leyla'yı terk ettim ama ertesi gün o bana geldi ve benim için hem çok zevkli hem de işkence gibi bir hayat başladı. İhanet etmiş olduğum Paul'u kıskanıyor ve çok acı çekiyordum. İnsanın içini iğrenç düşüncelerle dolduran kıskançlıktan daha aşağılık bir duygu tanımıyorum. Leyla acılarımı dindirmek için yalan söylemeye bile tenezzül etmedi. Üstelik anlaşılmaz bir tutum sergiledi. Kiminle konuştuğumun farkındayım ve papazların kutsal kulaklarına günah dolu sözler söylemekten kaçınacağım. Sadece şunu söylemek istiyorum. Leyla bana tatma izni verdiği aşkı tanımıyor gibiydi. Fakat şehvetin bütün zehrini içime akıttı. Ondan vazgeçemiyordum. Onu kaybetmekten çok korkuyordum. Leyla bizim ahlak dediğimiz şeyden kesinlikle yoksundu. Bundan onun kötü veya zalim olduğunu çıkarmamak gerek. tam tersine sevecen ve merhametliydi. Akılsız da değildi. Ama onun zekası bizlerin zekasından farklıydı. Az konuşur, geçmişi hakkında sorulan soruları yanıtlamazdı. Bizim bildiğimiz şeylerin hiçbirini bilmiyordu. Buna karşılık bizim bilmediğimiz pek çok şey biliyordu. Doğuda yetiştiği için tüm Hint ve İran efsanelerini biliyor ve bunları tek düze bir sesle, ölçüsüz bir zarafetle anlatıyordu. Dünyanın büyülü doğuşunu ondan dinlerken, bu kadın sanki evrenle yaşıt dersiniz içinizden. Bir gün bu düşüncemi yüzüne karşı söyledim, gülerek yanıtladı. Doğrudur, ben yaşlıyım. Bir süredir şöminenin başında ayakta duran Bay Safrak, şimdi yanıma gelmiş, bütün dikkatini benim sözlerime yöneltmişti. Devam edin dedi. Peder, ona pek çok kez hangi dinden olduğunu sordum. Bana dini olmadığını, buna ihtiyaç da duymadığını, annesinin ve ablalarının Tanrı'nın kızları olduğunu, bununla birlikte kendisinin Tanrı ile aralarında bir ibadet bağı olmadığını söyledi. Boynunda kırmızı topraktan bir madalyon taşıyor ve bunun annesine olan aşkının işareti olduğunu söylüyordu. Bay Safran benzi attı, titremeye başladı. Yerinde zıpladı ve beni kollarına bastırarak şöyle haykırdı. Doğruyu söylüyordu. Biliyorum. Şimdi onun o varlık olduğunu biliyorum. Ari, sezgilerin seni aldatmadı. O bir kadın değil. Devam edin, devam edin lütfen. Peder neredeyse bitti. Yazık. Leyla'nın aşkı yüzünden nişanımı bozdum, en iyi arkadaşıma ihanet ettim. Tanrı'yı gücendirdim. Leyla'nın sadakatsizliğini öğrenen Paul, kederinden deliye döndü, onu öldürmekle tehdit etti ama o ısılca, ''Öldürün dostum, ben ölmeyi arzuluyor ama bunu yapamıyorum.'' diye yanıtladı. 6 ay boyunca kendini bana verdi derken bir sabah İran'a döneceğini ve bir daha görmeyeceğini söyledi. Ağladım, inledim, haykırdım. ''Siz beni nasıl sevdiniz?'' tatlı bir sesle yanıtladı. ''Hayır dostum, sizi sevmeyen kaç kadından benim size verdiklerimi aldınız. Bana hala bir iyilik borcunuz var, elveda.'' 2 gün kızgınlık ve aptallık arasında gidip geldim. Sonra içimden gelen sese kulak verip size koştum. İşte buradayım. Ruhumu arındırın, eğitin, güçlendirin. Onu hala seviyorum. Konuşmamı bitirdim. Bay Safrak eli alnında bir süre düşüncelere daldı. Sessizliği bozan oldu. Oğlum, işte bulgularımı doğrulayan şey, işte çağdaş septiklerimizin özgüvenlerini sarsan şey. Dinleyin beni. İlk insanlar gibi bugün de biz bir mucize yaşıyoruz. Dinleyin, dinleyin. Size söylemiş olduğum gibi, Adem'in Kitab-ı Mukaddes'in yazmadığı ama Zebur sayesinde öğrendiğimiz bir ilk karısı oldu. Adı Lilith'ti. O, Adem'in kaburga kemiğinden değil, kırmızı topraktan yaratıldı ve yoğruldu. Yani eti Adem'in etinden değildi ve kendi isteğiyle Adem'den ayrıldı. Yıllar sonra Perslerin yerleşeceği, o zamanlar insandan daha akıllı ve daha güzel. Adem öncesi varlıkların yaşadığı topraklara gitmek üzere Adem'den ayrıldığında hala masum bir yaşam sürdürüyordu. İlk babamızın işlediği günahtan gelmiyordu ve ilk günahla kirlenmemişti. Bundan ötürü Havva'yı ve torunlarını lanetlemekten kaçmıştı. Ölümden ve acıdan muaf tutuldu. Kurtarılacak bir ruhu olmadığı için yetenekten de kusurdan da yoksundu. Yaptıkları ne iyi ne de kötüydü. Gizemli bir kızlık zarına sahip olan kızları da onun gibi ölümsüzdüler ve yine onun gibi Tanrı huzurunda kazanacakları veya kaybedecekleri bir şeyleri yoktu. Bu yüzden de davranış ve düşüncelerinde özgürdüler. Oğlum, onu bazı özelliklerinden tanırım. Seni deviren bu varlık, bu Leyla, Lilith'in kızıydı. Dua edin, yarın sizi günah çıkarmaya bekleyeceğim. Bir an sessiz kaldı, sonra cebinden bir kağıt çıkararak devam etti. Dün gece size iyi akşamlar diledikten sonra postacı, kar nedeniyle gecikmiş üzücü bir mektup getirdi. Psikopos vekili, mektubumun beyefendinin canını sıktığını söylüyor. Kitabım, bilginlerin yasakladığı pervasızca önermeler ve düşüncelerle doluymuş. Majesteleri bu tehlikeli çalışmayı onaylayamamış. İşte bana yazılan bu. Sizin maceranızı beyefendiye anlatacağım. Bu da Lilith'in varlığını ve benim düş görmediğimi kanıtlayacak. Beni biraz daha dinlemesi için Bay Safra rica ettim. Peder, Leyla giderken bana üzerinde iğne ile kazınmış okuyamadığım harfler bulunan bir servi yaprağı bıraktı. Bunu. Tuttuğum hafif yongayı aldı, dikkatle inceledi ve Bu dedi altın çağda Farsça yazılmış bir yazıt ve şöyle çevrilebilir. Lilith'in kızı Leyla'nın duası. Tanrım, hayatın tadını alabilmem için beni ölümlü kıl. Tanrım, mutluluğu bulabilmem için bana vicdan azabı ver. Tanrım, beni Havva'nın kızlarıyla eşit kıl. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 46.